Ayrım 9.
Adam, buraya gelenlerin hemen hepsi dener bunu, diyor. Eline tutunup doğruluyorum. Ben de istediğimin kafasını kırarım. Sözlerini bitirince kırdığı kafamın arkasına bir yastık koyup yana dönerek elindeki tepsiyle bekleyen hemşireye çıkmasını işaret ediyor. Geri geldiğinde elinde sigara var. Bu kez geri çeviriyorum. Bu kadar dostluğa dayanacak canım kalmadı. Nerede kalmıştık? Diyor adam. Dişlerimde diye mırıldanıyorum. Herhalde o kasap bu işi öğrensin diye yaptınız bunu. Adam sigarasını yakıp başını sallıyor. Sonra kendinden emin adımlarla divana doğru yaklaşıyor. Çok soğukkanlı ama neye mal olursa olsun ona vuracağım. Adam niyetimi anlamış gibi ona ulaşamayacağım bir noktada duruyor. Size haberlerim var. Birincisi, savcılık ifadenizi kabul etti. Siz bu ülkeye yanlışlıkla girdiniz. O kibbutz'ta olup bitenlerle hiçbir ilişkiniz yok. Sınırı farkına varmadan geçtiniz. Elimi başıma götürüyorum. Başımın farkındayım. Ama ya ikincisi? Yoksa beni serbest mi bırakacaksınız? Adam gülümseyerek hayır diyor. İkincisi, bir süre konuğumuz olup yaptığımız deneye katılacaksınız. Deney? Yakalandığımdan beri ilk kez korku sıvılaşıp sırtımdan fışkırıyor. Evet, korku bu. Korkuyu terliyorum. Bu benim düşüncemdi, diyor adam. Çoktandır sizin gibi birini arıyorlardı. İşaret edip az önce geri çevirdiğim sigarayı istiyorum. Adam yaklaşmadan paketle kibriti divana atıyor. Tadını kaybetmiş sigarayı yakıyorum. Gözlerimdeki ifadeyi görünce meraklanıyor. Hayır, kızdı. Bir süre düşünüyor, sonra birden soruyor. Yahudiler hakkında ne düşünüyorsun? Paketi geri fırlatıyorum. Tutmaya çalışmadan elini şimşek hızıyla beline götürüyor. Gülüyorum. O da bana katılıyor. Demek Yahudiler konusunda duyarlı. Hangi Yahudilerden söz ediyorsunuz? Adam önce omzunu silkiyor, sonra eliyle göğsünü işaret ediyor. Cevabı büyük bir zevkle veriyorum. Sen Yahudi değilsin. Senin gibilerin ne milliyeti ne de soyu vardır. Seninle çevrede kimse yokken karşılaşmak isterdim. Parmağımı beline uzatıyorum. O zaman silahın da kurtaramazdı seni. Adamın yüzü sanki onu sevdiğimi söylemişim gibi yumuşuyor. Garip. Gülmek onu esmerleştiriyor. Şimdi farkına varıyorum bunun. Yahudilerden nefret ediyorsun öyle mi? Senin gibi birinden nefret etmem için Yahudi olman gerekmez diyorum. Meydan okur gibi divana yaklaşıyor. Göz göze geliyoruz. Tetikte. Eğer kımıldarsan bu kez yarım bıraktığı işi tamamlayıp beynimi dağıtacak. Dudaklarımdan sızan kandan ıslanan sigarayı uzatıyorum. Alıp arkasını dönüyor. Yerimden kımıldamıyorum. Beni deniyor olmalı. Öyleyse beğendiğin Yahudiler de olmalı. Çok. Yine de cevap vermeden önce geri dönmesini bekliyorum. Sigarayı kül tablasına söndürmeden bırakıp dönüyor. Artık istediği cevabı verebilirim ona. Evet, ama hiçbiri senin gibi kasap değil. Adam bir an için duraklıyor. Sonra burnunu kaşıyıp soruyor. Kim olduklarını öğrenebilir miyim? Köşeye doğru yürüyor. Sinirlendi. Sandalyeyi alıp karşıma yerleşiyor. Ama sakın Freud, Marx ve Einstein deme. Freud, Marx, Einstein ve gülmeyi bilenler diyorum. İbranice bir küfür sallıyor. Şimdi mi? Hayır. Biraz daha sinirlenmeli. Acaba zayıf yeri neresi? Geceleri rahat uyuyor musun? Sorumu anlamayınca tekrarlıyorum. Yatakta. Sorumun gerisini merak etmiş gibi başını sallıyor. Gündüzleri burada önüne gelin kafasını kırıyor, geceleri de uyuyorsun, öyle mi? Adam onu daha esmerleştiren bir gülümseme ile cevap veriyor. Evet, hem de mışıl mışıl. Demek mışıl mışıl. Ya karısı? Karısı. Evet, olabilir. Ama karını beceremiyorsun, değil mi? Gözleri sırtına kurşun yemiş gibi yuvasından dışarı akıyor. O sandalyeyi devirip ayağa kalkarken ben bağırarak kırık cümlelerle devam ediyorum. Senin gibiler karılarını beceremedikleri için bu kadar acımasızdırlar. Seni iktidarsız orospu. Yumruğu ağzımda patlıyor. Oldu. Yere yuvarlanıyorum. Üzerime çullanıyor. Karısından özür dilemeliyim. Böbreğime bir bıçak batıyor. Petra. Petra'yı düşünmeliyim. Vücudum birkaç saniye içinde duyarsızlaşıyor. Dirseğimle belini yokluyorum. Silahını çekmemiş. Sol elimi yumruklarından korumak için yüzüme, sağ elimi ise kasıklarına götürüyorum. Kapı açılırken parmaklarım dakikalardır peşinde olduğu şeyi yakalıyor. Dişlerimi düşünüp bütün gücümle sıkıyorum. O güne kadar duymadığım bir çığlık kulak zarımı patlatıyor. İçeri girenler 6 kişi. Sırtıma bir dipçik iniyor. Geç kaldılar. Petra yanımda artık. Hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey duymuyorum. İki dişimde kalan o çöl bitkisinin kokusunu içime çekip bütün gücümü parmaklarımdan adama geçiriyorum. Ali'nin yüzünü hatırladığımda başıma sert bir cisim iniyor. Aldırmıyorum. Adamın yüzü hayal meyal gözlerimin önünden geçiyor. Canı acıyor olmalı. Bundan sonra hiçbir kadını beceremeyecek. Bu düşünce sessizlik perdesini yırtıyor. Birden odayı kaplayan küfürleri, çığlıkları, İbranice haykırışları örtüp yutan kahkahayı duyuyorum. Kim gülüyor? Biri. İğrenç, korkutucu bir ses bu. Kahkaha tekrarlanınca korkuyla örpererek adamı bırakıyorum. Sırtıma, boynuma inen darbeler duruyor. Başımı çeviriyorum. Dehşet içinde beni seyreden 6 çift göz var karşımda. Aman Allah'ım, gülen benmişim. Damağıma batan acıyı dilimle söküp tükürüyorum. Dişlerim artık, hiç dişim yok. Üzerime eğilen yaşlı kadına elimi uzatıp geri istiyorum benden çaldıklarını. Dişlerim, lütfen dişlerimi geri verin. Takma dişlerimi yerine takıp prenses hazretlerinin açık kalmış ağzına bakıp anlatıyorum. Gördünüz mü? Porselen, Türkiye'de henüz bu kalitede yapılmış takma diş yok. İğrenç, diyor prenses bayılacak gibi sallanırken. Boğazı gören pencereye doğru yürüyorum. Kadın ağzıma bakmamaya çalışarak beni izliyor. Bir süre onu unutup sabah güneşi altında gümüş bir nehri andıran suyu seyrediyorum. Son iki dişimi de kaybettiğim o gecenin üstünden tam 4 yıl geçti. Ama o acı hala damağıma saplanmış, dişlerimi elledikçe sızlıyor. Sızıya prensesin sızlanması katılıyor. Gönüle evlenemeyeceğinizi açıkça söylemelisin. Geri dönüp kadının gözlerinin içine bakıyorum. Başını yana çeviriyor. Söyledim, diyorum. Bu yalıya geleli 2 ay oldu. Her gece en az 1 kere açıkça söyledim. Ama nasıl tepki gösterdiğini biliyorsunuz. Kadın yaklaşıp elini omzuma koyuyor. Mısırlı bir prenses. Açığa vurabileceği en saygıdeğer iltifat bu olmalı. Prenses ancak bir saraylının önerebileceği çözümü sunuyor önüme. Yine denemelisin, diyor. Birbirinize uygun değilsiniz. Üstelik elindeki kadehi işaret ediyor. Durmadan içiyorsun. Sana güvenmediğimi biliyorsun. Ellerini pişmanlıkla 2 yana açıyor. Kabahat bende. Onu Ankara'ya o okula göndermeyecektim. Seni hiç tanımayacaktı. Kabahatin yarısı sizin, diyerek gülüyorum. Onu kanatlarınızın altından çıkarmayacaktınız. Sonra benim olan öteki yarısını açıklıyorum. Aslında hiç doğmayacaktım. Bu da bir kabahat. Kadın bana aldırmadan, ikiniz de mantıklı olmak zorundasınız, diyor. Evlenseniz bile bu evliliğin yürümeyeceğini biliyorsun. Birbirinize söz verdiğinizde daha çocuktunuz. Evet, çocuktuk. Ben 20'sinde, gönül ise 19'undaydı o zaman. Adım ve dişlerim vardı. Kasım'ın da öteki aylardan bir farkı yoktu. Geri dönüp boğazdan yansıyan ışığın içinde iri hayaletleri andıran gemileri seyrediyorum. Acaba neyin peşinde? Kurtarmaya çalıştığı kızının geleceği mi, yoksa parası mı? Onun parası beni hiç ilgilendirmiyor, diyorum. Bütün istediğim bu pencerenin önüne oturup içki içmek ve o geceyi unutmamak. Kadın prensesliğini unutup öc alır gibi soruyor. Bu ne kadar sürecek? Ne kadar? O hücrede geçen zamanı geri alabilir miyim? Belki. En az 2 yıl, diye cevap veriyorum. Sonra, diyor kadın. Sonra ne olacak? Kadehi sehpaya bırakıp kadına dönüyorum. İstediği cevabı alacak. Sonra Petra'yı arayacağım. İhanete uğrayan oymuş gibi hafif bir çığlık atıyor. Bir kadın, hem de başka bir kadın var. Evet, diyorum hınçla. Başka bir kadın var. Esmer, kıvırcık saçlı, 28 yaşında ve denize çırılçıplak girmekten utanmayan bir kadın. Prenses bir süre konuşamıyor. Kadehi ona uzatınca başını sallayıp bağırıyor. Bunu ona nasıl yaparsın? Nasıl yapacağımı söylemeden denize geri dönüyorum. Beni izliyor. Öfkesi önce kalın dudak boyasını, sonra şivesini bozuyor. Görürsen de ne buluyor? Dudaklarımı ıslatıyorum. Ama cevabı ben değil, gönlün sesi veriyor. Anne! İkimiz de salonun öteki ucunda boy aynalarının arasında gidip gelen üç öfkeli gönüle dönüyoruz. Kadın karşı koymak ister gibi ellerini kaldırıyor. Sonra ısrarından ve prensesliğinden vazgeçip, soyundan ona miras kalan köle içgüdüsünü doğrulayan bir eziklikle hızlı adımlarla merdivenlere doğru uzaklaşıyor. Gönül pencerenin önüne gelinceye kadar içkiyle oyalanıyorum. Üçüncü yudumda koluma giriyor. Birlikte balkona yürüyoruz. Nasılsın? Kadehi gösterip yarı yoldayım diyorum. Henüz ayıklığımı haklayamadım. Gülüyor. Bu da beni sinirlendiriyor. Havanın nemi diş etlerime batınca içkiden uzun bir yudum daha alıyorum. Gönül belime sarılıyor. Saçlarının kokusunu içime çekiyorum. Değişmemiş. 6 yıldır onu tanıdığımdan beri henüz koparılmış bir kır çiçeği gibi kokuyor. Annen ne diyordu? Önemli değil diye fısıldıyorum kulağına. Bende ne bulduğunu merak etmiş. Başını kaldırıyor. Bu kez geri çeviremem. Uzanıp dudaklarına dokunuyorum. Bunu bana sormalıydı, diyor. Ben soruyorum. Ne buluyorsun? Biliyorsun, diyor. Haklı, biliyorum. Beni ve Tanrı, diye mırıldanıyorum. Başını sallıyor. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. Gözyaşları çenemden dudaklarımdaki fısıltının üstüne düşüyor. Seni seviyorum. Ama bunu daha ne kadar ayık olarak söyleyebileceğimi bilmiyorum. Hem ben... Parmağını uzatıp dudaklarımı durduruyor. Sonra ayaklarının ucunda yükselip öpüyor beni. Sen adını unuttun. Bunu biliyorum. Ona sarılıyorum. Annesi haklı. Üzülecek. Seni seviyorum diye devam ediyor. Sakın bunu unutma. Duydun mu? Kulağıma fısıldıyor. Seni seviyorum. 1966'da fakültedeki o amfide yanıma oturup dünyaya nasıl aşık olduğunu anlattığından beri. Geri çekilip gözlerine bakıyorum. Doğru. Bir erkeği seven bakışlar var gözlerinde. Ama hangimizi? Gönül başını sallıyor. Seni diye tekrarlıyor. Seni seviyorum. Cevap vermeden gözlerindeki yeşil rengi seyrediyorum. Göreceksin diyor. Sana bunu kanıtlayacağım. Önde köpekler, arkada gökyüzündeki aydınlatma mermilerinin ışığı altındaki askerler, birlikte doğuya doğru akıyorlar. Az sonra çevreyi toza boğan bir helikopter yanımıza inip, Ali'nin, askerin ve 3 köpeğin cesetlerini alıp havalanıyor. Petra'ya sakin olmasını işaret edip, kırmızı ışıklarını yakıp söndürerek uzaklaşan helikopteri izliyorum. Ses kaybolan bir parazit gibi boğuklaşınca, Petra elini uzatıyor. Orada mısınız? Buradayım diyorum. Bana bir sigara verir misiniz? Yakıp veriyorum. İçmeye başlamadan soruyor. Sizi sevdiğini nasıl kanıtladı? Nasıl? Kramp midemi delip karın boşluğuma çıkıyor. Gözlerimi kapatıp o günü, o balkonu, o bakışı hatırlamaya çalışıyorum. İçmeye başladığımda perşembeydi. En son hatırladığım kadehi cuma öğleden sonra bitirmişim. Ayrıldığımda günlerden pazartesiydi. Ve, Petra ve diye heyecanla tekrarlıyor. Gerçeği değil, düşlediğim gönülü anlatıyorum ona. Gönül başucumdaydı ve ağzında tek diş yoktu. Petra bu kez ne çığlık ne de tokat atıyor. Elindeki sigarayı yere düşürüyor. Alıp veriyorum. Bir süre susuyor. Sonra aşağıdaki askerler doğuya inen patikada kaybolunca, konuşmayı yeni öğrenmiş biri gibi sözcükleri heceleyerek soruyor. Sonra ne oldu? O gece yattık. Gönül, Tarık ve ben. Karnında Tarık'la benim oğlumuz vardı. Petra sonunda sigarayı hatırlıyor. Kendini toparlamasını bekliyorum. Art arda birkaç nefes çekip aydınlatma mermilerinden geride kalan kızıllığa bakarak soruyor. Onunla evlendiniz mi? Oğlan doğunca diyorum. Adı, yani oğlunuzun adını ne koydunuz? Korkuyla ayağa kalkıyorum. Bu kız bir falcı. Nasıl bilebilir? Elimi bir bıçakmış gibi ona doğru uzatıp biliyorsun diye bağırıyorum. O da ayağa kalkıyor. Gözlerinde bütün ovayı kaplayacak kadar büyük bir suçlama var. Neyi? Diye soruyor. Gönül'ün ona adımı koymaya kalkıştığını. Meydan okuyan bir umursamazlıkla yaklaşıyor. Yapmamalı. Sormamalı. Belki de adınızı söyleme vakti geldi. Hayır, diye bağırıyorum. Biliyorsun, ben sadece hikaye anlatıyorum. Petra bir işkenceci gibi kararlı, elini göğsüme uzatıyor. Tekrar bağırmama kalmadan, tekrar soruyor. Adınız ne? Sesimi yutuyorum. Yine de sözcükler boğuk bir mırıltıya dönüşüp dudaklarımdan dökülüyor. Unuttum. Adımı unuttum ben. Söylemek zorundasınız. Yoksa sizinle gelmem. Bunu yapamaz. Yapacağımdan emin olun, diyor Petra. Eğer hemen adınızı söylemezseniz sizinle o yere gelmeyeceğim. Bir süre birbirimizi süzüyoruz. Bakışlarını kaçırmıyor. Geri dönerek düzlüğün sonuna yürüyüp yere atıyorum kendimi. Adınız ne? Söylemem. Petra arkamdan yaklaşıyor. Ayak sesleri kalp atışlarımın ritmini hızlandırırken yıldızlara, ovaya, uzaktaki karanlık denize bakarak bağırıyorum. Adımı unuttum ben. Yanıma oturuyor. Ona sarılıyorum. Artık deneyebileceğim bir tek şey kaldı. Ağzımı görebilsin diye ona dönüyorum. Şaşırıyor. Yapabilirim. Daha önce de denedim. Eğer ısrar edersen dilimi ısırıp koparacağım diyorum. Petra bir süre inanıp inanmamak arasında gidip geldikten sonra elini uzatıp ağzımı kapatıyor. İçki, biraz içki olsaydı. Yanıma uzan diyor. Yanına uzanıyorum. Gözlerinde derin, dipsiz bir merak, dudaklarında ise sona sakladığı geç kalmış bir davet var. Bu kez sadece kendim için öpüyorum onu. Ben diyorum. Biraz Ali, biraz Tarık, biraz da adını kaybetmiş biri. Filmi aldığını sorgulamanızı defalarca izledik. Çok etkilendiğimizi bilmenizi isterim. Yanımda gördüğünüz beyler bu araştırmada bana yardım edecek olan asistanlarım. Hayır hayır, telaşlanmayın. Sizi tekrar o dar görüşlü şöven memurlara geri vermeyeceğiz. Onlar denedi ve başaramadılar. Sıra bizde. Ama önce geçen haftaki gibi bir saçmalık yapmayacağınıza söz verin. Asistanlarımın hepsi erkek olmaktan memnun ve geceleri mutlu ettikleri birer eşleri var. Söz veriyor musunuz? Dişsiz ağzımı kapatıp başımı sallayarak veriyorum istediği sözü. Yaşlı kadın memnuniyetini açığa vuran bir el hareketiyle kapının yanında duran silahlı sivile dönerek İbranice bir şeyler söylüyor. Adam itiraz edince emri bu kez sert bir sesle ve İngilizce olarak tekrarlıyor. Çözün dedim. Sesi tavırlarıyla uyuşmayacak kadar yumuşak. Ellerimi yaklaşan adama uzatıyorum. Genç ve öfkeli biri. O da gümrük bölümünden olmalı. Anahtarı kelepçenin kilidine sokunca dayanamıyorum. O ihtiyara selam söyle. Bundan böyle atlarken kasıklarının arasındaki o düz şeyi paraşüt olarak kullanabilir. Adam homurdanarak kelepçeyi çıkarıp yaşlı kadının yanında duran kısa boylu genç asistanı uzatıyor. Mizah duygunuza hayranım diyor kadın. Hep böyle misinizdir? Cevap vermiyorum. Zaten o da vermemi beklemeden yana dönüp esmer ve genç birine işaret ediyor. Şaşkınlıkla alıyorum adamın uzattığı kadehi. Kadına dönüyorum. Gördüğüm en çirkin kadın olduğuna yemin edebilirim. Ama ya sesi? Tanrı her zaman adildir. Yumuşak sesiyle eşitliği sağlamak istemiş. Kadın sesini beğendiğimi hissetmiş gibi. İçin diyor. Özlemiş olmalısınız. Ellerimin çözülmesi ardından içki. Neyin peşinde bu kadın? Bunları içkiden sonra da sorabilirim. Daha fazla oyalanmadan içkiyi son iki dişimle birlikte yitirdiğim o kokuyu bulmak umuduyla mideme indiriyorum. Kadın merakla gülümsüyor. Şişeyi işaret edip hepsini içebilirim diyorum. İki tane daha var diyor kadın. Ağzına kadar dolu iki şişe. Asistan kadehi tekrar dolduruyor. Kaldırıyorum. İki şişenin kapıdaki sivil yeniden homurdanırken ve eski paraşütçülerin şerefine deyip içkiyi bitiriyorum. Asistan kadehi üçüncü kez dolduruyor. Diş etlerime saplanan acıyı aldırmadan onu da içiyorum. Dördüncüde soruyorum, üç kadehtir beklettiğim soruyu. Bu nezaketinizi neye borçluyum? Kadın yüzünden hiç eksik etmediği garip gülümsemesiyle karşımdaki sandalyeye oturup uzun süreceği belli olan konuşmasına başlıyor. İki şeye. Birincisi deneye başlamamızın şerefine içiyorsunuz. İkincisi ise elimi kaldırıp uzun konuşmayı daha başlamadan kısaltıyorum. Önce birincisi. Kadehi yana bırakıyorum. Şu deney dediğiniz şeyin ne olduğunu bana da söyler misiniz? Soru kadının gülümsemesini daha da derinleştiriyor. Haklısınız, size anlatmalıyız. Sandalyesini yaklaştırıp eliyle arkada ayakta duran üç adamı işaret ediyor. Bizler bir üniversitenin psikiyatri bölümünde görevliyiz. Bu bölüm zaman zaman Savunma Bakanlığı ile ortak araştırmalar yapar. Elimi yeniden kaldırıp ikinci kez susturuyorum kadını. Araştırmanızın konusu ben miyim? Kadın ve içkiyi taşıyan asistan aynı anda başlarını sallıyorlar. Neden? Çünkü, diyor kadın, çok uzun süren bir sorgulamada çok iyi bildiğiniz bir şeyi söylememe başarısı gösterdiniz. Neyi söylemedim, diyorum. Asistan, adınızı, diyor. Kadına dönüp başımı sallıyorum. Söylemedim, çünkü adım yok benim. Daha doğrusu unuttum. Kadın yüzünde iz bırakan o derin gülümsemeyle ayağa kalkıyor. Hepimizin vardığı ortak sonuç şu. İyice yaklaşıyor. Beyninizde bir kilit sistemi geliştirdiniz. İşte biz bu sistemi araştırmak istiyoruz. Bir süre konuşmuyoruz. Dördüncü kadehi içiyorum. Sigara isteyince asistan uzatıyor. Kibriti yakıp soruyorum. Bu konu neden bu kadar ilginizi çekiyor? Kadın, bu araştırma birçok İsrailli'nin hayatını kurtarabilir. Anlamadığımı görünce devam ediyor. Her sorgulanan terörist sizin gibi direnmeye kalkışırsa gümrük bölümünün hali ne olur? Kadın kısa bir süre için susunca asistan kaldığı yerden devam ediyor. Eğer beyninizdeki o kilidin sırrını çözebilirsek, gerektiğinde bu sistemi İsrail göçmen bürosu elemanları da kullanabilir. Buz gibi bir ter dalgası hızla ayaklarıma iniyor. Deli bunlar. Kekelemeye çalışarak, "Bunun için mi beynimi açacaksınız?" diye mırıldanıyorum. Kadın şaşırtıcı sesiyle içtenliğini yıllarca önce kaybetmiş bir kahkaha atıyor. "Hayır, size dokunmayacağız bile. Bütün yapacağımız karşılıklı konuşmak ve içki içmek olacak." İçki diye soruyorum. Evet diyor asistan. İçki içeceğiz. Şimdi yaptığınız gibi. Kadın, içki içmemizin ikinci nedeni de içkiyi sevdiğinizi keşfetmemiz. Bize göre bütün sorgulama boyunca sarhoştunuz. Elini uzatıp alnıma dokunuyor. Evet garip ama gerçek. Sanki beyninizde uyuşturucu salgılayan bir bez var. Dişsiz ağzım tekrar açılıyor. Kekelememeye çalışarak soruyorum. Uyuşturucu mu? Evet, diyor kadın. Bazı farmakologlar beynin aşırı fiziksel acıyı yenmek için özel salgılar üretip sinirleri uyuşturduğunu ileri sürüyorlar. Farmakologlar, deney, uyuşturucu. Peki ya onlar? Ya siz? Diye soruyorum.